Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Hafız el-Münziri'ye ait hadislerle İslam olarak tercüme edilen Et-Targib ve Terhib isimli hadis kitabımızda 4. ciltteyiz. Yeni bir ana bölüm, yargı, kada bölümü, devlet başkanlığı, memurluk ve hakimlik gibi görevleri almaktan çekinmek ve bu görevleri istememe ile ilgili hadis-i şerifler. Birinci hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Hepiniz birer çobansınız ve sürünüzden sorumlusunuz. Devlet başkanı bir çoban gibidir ve idaresi altındakilerden sorumludur. Erkek, ailesi içerisinde bir çobandır, ev halkından sorumludur. Kadın, kocasının evinde bir çobandır ve idaresi altındakilerden sorumludur. Hizmetçi, efendisinin malı üzerinde bir çobandır ve elindekilerden sorumludur. Kısaca, hepiniz birer çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. İkinci hadis-i şerif, Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Cenab-ı Allah her çobana gözetmesini istediği şeylerin hesabını sorar. Görevini yerine getirdi mi, yoksa ihmal mi etti? Üçüncü hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim yargı görevini üstlenir veya kendisine insanlar arasında hakimlik görevi verilirse, o kimse bıçaktan başka bir şeyle boğazlanmış gibi olur. Hafız Münziri demiş ki, bıçaktan başka bir şeyle boğazlanma sözünün anlamı şudur. Bıçakla kesilirse, kesilenin ruhu çabuk çıktığı için rahat olur. Fakat bıçaktan başka keskin olmayan bir şeyle kesilirse, bu kesilene azap verir. Şöyle diyenler de olmuş, örf ve adete göre genellikle bıçakla kesim yapıldığında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örf ve adette olmayan başka bir ifade kullanmıştır. Gayesi, bu görevi alan kişinin bedeninin değil, dininin helak olmasından korkulduğunu belirtmektedir ki, Hattabi'nin görüşü de buymuş. Dördüncü hadis-i şerif. Büreyde radıyallahu anh'ten, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Hakimler üç kısımdır. Biri cennette, ikisi cehennemdedir. Cennete giden, hakkı öğrenip ona göre hüküm verendir. Hakkı öğrendiği halde hükmünde zulmedenler ile, insanlar için hakkı bilmeden hüküm verenler cehennemdedirler. Beşinci hadis-i şerif, Abdullah bin Mevheb anlatıyor. Hazreti Osman ile Abdullah İbni Ömer arasında şu konuşma geçti. Hazreti Osman, haydi git, hakim ol. Abdullah İbni Ömer, ey müminlerin emiri, beni bağışlayamaz mısınız? Hazreti Osman, git, insanlar arasında hüküm ver. Abdullah İbni Ömer, beni bağışlasanız ey müminlerin emiri. Hazreti Osman, sana kesinlikle emrediyorum. Gidecek ve hüküm vereceksin. Abdullah İbni Ömer, acele etme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'a sığınan kimse sığınılacak yere sığınmış olur buyurduğunu duydun mu? Hazreti Osman, evet duydum. O halde ben hakim olmaktan Allah'a sığınırım. Hazreti Osman, baban hüküm verirdi. Seni engelleyen nedir? Abdullah İbni Ömer, çünkü ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum. Kim hakim olur ve bilmeden hüküm verirse cehenneme gider. Yine kim hakim olur, zulümle hüküm verirse o da cehenneme gider. Kim de hakim olur, hakkıyla ve adaletle hüküm verirse ondan herhangi bir şey beklemeyip kazasız belasız kurtulmak ister. Artık bundan sonra ben hakimlikten ne umabilirim? Tirmizi de bu hadis-i şerifi kısaca aktarıyor. Abdullah İbni Ömer'in ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum sözünü aktarıyor bize. Kim hakim olur, adaletle ve layığıyla hüküm verirse ondan zararsız olarak kurtulmak ister. Artık bundan sonra ne umabilirim ben? 6. hadis-i şerif, Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Adaletle hüküm veren hakime kıyamet günü öyle bir saat gelir ki o anda iki kişi arasında bir tek hurma hakkında bile hüküm vermemiş olmayı temenni eder. İbn Hibban da sahihinde şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Ayşe Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Adaletle hüküm veren hakim kıyamet günü çağrılır, göreceği hesabın şiddetinden dolayı ömründe iki kişi arasında asla hüküm vermemiş olmayı temenni eder. 7. hadis-i şerif Malik oğlu Avf anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize, isterseniz sizlere insanların işlerinden herhangi birinde görev almanın ne demek olduğunu haber vereyim buyurdu. Ben de en yüksek sesimle, o nedir ya Resulallah diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birincisi kınama, ikincisi pişmanlık, üçüncüsü de kıyamet günü azaptır. Adil davrananlar müstesna. Fakat o da yakınlarına nasıl adil davranabilir buyurdu. 8. hadis-i şerif Ebu Hureyre'den, insanların işini üzerine almanın başı pişmanlık, ortası zarar, sonu da kıyamet günü azaptır. Ya Rabbi bizi koru. 9. hadis-i şerif Ebu Umame radıyallahu anh'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Her kim 10 kişinin veya daha fazlasının işlerini üzerine alırsa kıyamet günü Allah'ın huzuruna eli boynuna kelepçeli olarak gelir. Onu iyi amelleri çözer veya günahları sıkıştırır. Bu işin başı kınama, ortası pişmanlık, sonu da kıyamet günü rezil ve rüsvay olmaktır. 10. hadis-i şerif İbn-i Same'nin kardeşi Ebu Vail der ki, Hazreti Ömer, Asım oğlu Bişr'in, Hevazin kabilesinin zekatlarını toplamada görev almasını istedi. Bişr bundan çekindi. Hazreti Ömer onunla karşılaşınca, seni çekindiren sebep nedir? Yoksa bize itaat etmiyor musun? Dedi. Bişir, elbette ediyorum. Fakat Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum. Her kim Müslümanların işlerinden herhangi bir göreve gelirse, kıyamet günü getirilip cehennem köprüsü üzerinde durdurulur. Eğer görevinde güzel davranmışsa kurtulur. Kötü davranmışsa köprü yarılır ve oradan 70 sene müddetle cehennemin dibine aşağıya doğru düşer. Ya Rabbi sen koru. Hazreti Ömer radıyallahu anh üzgün ve morali bozuk bir şekilde çıktı. Ve Ebu Zer'le karşılaştı. Ebu Zer, neden seni böyle üzgün ve moralsiz görüyorum dedi. Hazreti Ömer, neden üzülmeyeyim ki? Asım oğlu Bişr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, her kim Müslümanların işlerinden bir göreve gelirse, kıyamet günü getirilip cehennem köprüsünde durdurulur. Eğer güzel davranmışsa kurtulur, kötü davranmışsa köprü yarılır ve oradan 70 sene boyu cehennemin dibine aşağı düşer buyurduğunu söylüyor dedi. Ebu Zer, sen onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duymamış mıydın dedi. Hazreti Ömer, hayır dedi. Ebu Zer, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her kim Müslümanlardan birinin işini üzerine alırsa kıyamet günü getirilip cehennem köprüsü üzerinde durdurulur. Eğer görevinde güzel davranmışsa kurtulur. Yok kötü davranmışsa köprü çöker. Kapkara cehennemin dibine doğru 70 sene düşer gider buyurduğuna şahidim dedi. Ve bu iki hadisin kalbine hangisi daha çok acı verir diye ilave etti. Hazreti Ömer, her ikisi de kalbime acı verdi. Artık bu sorumlulukla görevi kim alır dedi. Ebu Zer, Allah'ın burnunu kestiği, yüzünü yere serdiği, zelil kıldığı kimseler. Fakat biz seni hayırlı bir kişi olarak tanıyoruz. Eğer görevinde adil olmayacakları tayin edersen, zannederim günahından kurtulamazsın dedi. 11. hadis-i şerif. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanlar arasında hükmeden her hakimi, kıyamet günü bir melek kafasından tutarak getirir. Sonra onun başını göğe doğru kaldırır. Allah at deyince de onu 40 yıllık bir mesafeye atar. 12. hadis-i şerif. Abdullah bin Amr anlatıyor. Abdülmuttalip oğlu Hazreti Hamza, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve, Ya Resulallah, bana hayat boyu gerekli olan bir şey göster dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Hamza, sana yaşattığın nefis mi daha sevimlidir, yoksa öldüğün nefis mi diye sordu. Hazreti Hamza, yaşattığım nefis daha sevimlidir dedi. Peygamber Efendimiz, öyleyse kendi nefsine bak, onu koru buyurdu. 13. hadis-i şerif. Mikdam anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem omzuma vurdu ve Ey kadim! Ölürsen kurtuldun demektir. Çünkü sen İnsanların işinde bir idareci, bir memur veya bir uzman değilsin buyurdu. 14. hadis-i şerif. Ebu Zer anlatıyor. Ben, Ya Resulallah, bana bir görev vermez misiniz dedim. Efendimiz de eliyle omzuma vurdu sonra. Ey Ebu Zer, sen zayıfsın. Görev bir emanettir. Kıyamet günü rezil olmak ve pişmanlıktır. Ancak görevin hakkını verenler ve vazifesini yapanlar müstesna buyurdu. 15. hadis-i şerif yine Ebu Zer'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Ey Ebu Zer, ben seni zayıf görüyorum. Kendim için sevdiğimi senin için de severim. Sakın iki kişiye önder olma. Ve yetimin malının idaresini üstüne alma buyurdu. 16. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Sizler makam sahibi olmayı çok arzu edeceksiniz. Ama o kötü idareciler için kıyamet günü bir pişmanlık olacaktır. Makam ne iyi bir süt ana. Fakat ondan ayrılış da ne kötü bir ayrılıştır. 17. hadis-i şerif Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam, otorite sahiplerine yazıklar olsun. Önderlere yazıklar olsun. Bir şeyi korumayı üzerine alanlara yazıklar olsun. Yemin ederim ki onlardan bir grup herhangi bir görev almaktansa kıyamet günü saçlarından Süreyya yıldızına asılıp semadan yeryüzüne sarkıtılmış olmayı temenni edeceklerdir buyurdu. 18. hadis-i şerif yine Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum demiştir. Yemin ederim ki makam sahibi olan bir kişi insanların işiyle ilgili herhangi bir görev almış olmaktansa Süreyya yıldızından aşağı düşmeyi temenni edecektir. 19. hadis-i şerif Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Ebu Abdurrahman, herhangi bir göreve gelmeyi isteme. Çünkü istemeden göreve getirilirsen, bu görevde sana yardım edilir. Ama kendi isteğinle görev alırsan, vazifende yalnız kalırsın buyurdu. 20. hadis-i şerif Enes radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Her kim hakimliği arzular ve bu hususta aracılardan yardım isterse yalnız başına kalır. Ama istemediği halde bu göreve getirilirse Allah ona yardım etmek üzere bir melek indirir. İbn-i Mace'nin rivayeti şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim hakimliği isterse kendi kendiyle baş başa bırakılır. Fakat bu göreve zorla getirilirse ona yardım edecek bir melek iner buyurdu. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda 4. cilt Müslümanların işlerini üstlenen devlet başkanı veya diğer amirleri adalete teşvik eden halka zorluk çıkarmalarını, zulmetmelerini, aldatmalarını veya onlardan gizlenmelerini veya ihtiyaç sahiplerine kapılarını kapatmalarını yasaklayan hadisler. 1. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Allah kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde şu 7 sınıf insanı gölgelendirir. 1. Adaletli devlet başkanı. 2. Allah'a ibadetle yetişen genç. 3. Kalbi mescitlere bağlı olan kişi. 4. Allah için birbirini seven, bu sevgi ile bir araya gelen ve bu sevgi ile ayrılan iki kişi. 5. Kendisini güzel ve soylu bir kadın davet edince ben Allah'tan korkarım diyen kişi, tabi günaha davet ediyor. 6. Sadaka verip sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizleyen kişi sadakasını. 7. Yalnız başına Allah'ı zikredip gözlerinden yaş akan kimse. 2. hadis-i şerif yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. 3 sınıf kimse var ki duaları geri çevrilmez. 1. İftar edinceye kadar oruçlunun. 2. Adil devlet başkanının. 3. Mazlumun. Allah bu duaları bulutların üstüne yükseltir ve ona semanın kapılarını açar. Cenab-ı Allah, izzetim hakkı için bir müddet sonra da olsa sana mutlaka yardım edeceğim der. 3. hadis-i şerif, Abdullah bin Amr bin el-As, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Gerek verdikleri hükümlerde, gerek aile fertleri hakkında ve gerekse üzerlerine aldıkları işlerde adil davrananlar, Rahman olan Allah'ın sağındaki, ki onun her iki tarafı da sağdır, nurdan minberler üzerindedirler. Yani Allah katında yüce mertebelere ulaşacaklardır. 4. hadis-i şerif, Ayaz bin Himar radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu duydum demiştir. Cennetlikler 3 sınıftır. Başarılı ve adil olan otorite sahipleri. Müslüman olan bütün akrabasına karşı kalbi ince ve merhametli olan kimse, fakir ve yoksul olup başkalarına el açmaktan çekinen kimse. 5. hadis-i şerif, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Adaletli devlet başkanının bir günü 60 sene ibadetten daha hayırlıdır. Ve yeryüzünde haklı olarak tatbik edilecek bir ceza, yani İslam'ın hudutlarından bir hudut, orayı 40 sabah yağan yağmurdan daha iyi temizler. Allah-u Teala'nın Kur'an'da uygulanmasını istediği cezalar var. Bu hudut dediğimiz hadler, bu cezalardan birisinin uygulanması orayı 40 sabah yağan yağmurdan daha iyi temizler. 6. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana dedi ki, ey Ebu Hureyre, bir saat adaletle hükmetmek, geceleri namaz kılarak, gündüzleri oruç tutarak, 60 sene ibadet etmekten daha faziletlidir. Ey Ebu Hureyre, bir hükümde bir saat zulmetmek, Allah katında 60 senelik günahtan daha büyük ve daha şiddetlidir. Başka bir rivayette de bir gün adaletle hükmetmek 60 sene ibadet etmekten daha faziletlidir buyurulmuştur. 7. hadis-i şerif, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyamet günü İnsanların Allah'a en sevimlisi ve meclis itibariyle ona en yakın olanı adil devlet başkanıdır. İnsanların Allah'a en sevimsizi ve meclis itibariyle ona en uzağı da zalim devlet başkanıdır. Taberani'nin rivayetinde hadisin son bölümü şöyle: Kıyamet günü insanlardan azabı en şiddetli olan zalim devlet başkanıdır. 8. hadis-i şerif, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kıyamet günü insanların Allah katında derecesi en üstün olanı adil ve şefkatli devlet başkanıdır. Yine kıyamet günü insanların Allah katında itibarı en düşük olanı zalim ve ahmak devlet başkanıdır. 9. hadis-i şerif, Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zalim devlet başkanı kıyamet günü getirilir, yönettiği halk onunla dava görür ve davayı onun aleyhine kazanırlar. Ona cehennemin rükünlerinden bir rüknü kapat, yani büyük bir boşluğu doldur denir buyurdu. 10. hadis-i şerif, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Kıyamet günü cehennemliklerden en şiddetli azaba çarptırılacak olanlar, peygamber katledenler, öldürenler veya nefsini müdafaa ederken peygamberin öldürdüğü kimseler ve zalim sultanlardır. Bezzar zalim sultan yerine sapıklık önderi demiştir. 11. hadis-i şerif Ebu Hureyre Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şu dört kimseyi Allah sevmez. Şu dört kimseyi Allah sevmez. 1. Çok yemin eden satıcıyı. 2. Büyüklük taslayan kibirli genci. 3. Zina eden yaşlıyı. Ve 4. Zalim devlet başkanını. Hadis-i şerifi Müslim de benzer bir şekilde rivayet etmiş. Ancak sonunu şöyle bağlamış. Yalancı hükümdar ve büyüklük taslayan fakir diye. 12. hadis-i şerif Talha bin Ubeydullah Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ey insanlar Allah zalim devlet başkanlarının namazını kabul etmez buyurduğunu duydum demiştir. Ey insanlar Allah zalim devlet başkanlarının namazını kabul etmez buyurduğunu duydum demiştir. 13. hadis-i şerif Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten şöyle rivayet olundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 sınıf kimse vardır ki Allah onların La ilahe illallah şehadetlerini kabul etmez buyurdu ve zalim devlet başkanını da onların arasında saydı. 14. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sultan yeryüzünde Allah'ın gölgesidir. Kullarından her mazlum ona sığınır. Eğer adil olursa sevap elde eder, halka da şükretmek düşer. Eğer zulmederse günaha girer, halka da sabır gerekir. Devlet ricali, devlet adamları zulmedince yağmur yağmaz. Zekat verilmeyince hayvanlar mahvolur. Zina ortaya çıkınca fakirlik ve zillet yayılır. Emanet zayi olup kaybolup, güvenlik sarsılınca kafirler hakimiyeti ele geçirirler veya buna benzer kelimelerle bu manayı ifade etmiştir. Beyhaki'nin rivayeti de şöyledir. Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuz bir sırada şöyle buyurdu. Sizin aranızda 5 günah ortaya çıkınca haliniz nice olur? O günahların aranızda olmasından veya sizin o devirlere ulaşmanızdan Allah'a sığınırım. Bir millet içinde zina yayılıp da açıktan açığa işlenmeye başlayınca aralarında veba ve kendilerinden önceki milletlerde olmayan acılar baş gösterir. Bir millet zekatlarını vermedikleri takdirde semadan yağmurları kesilir. Hayvanlar olmasa asla onlara yağmur yağdırılmaz. Ölçek ve tartıyı eksik tutarlarsa kıtlıkla, geçim sıkıntısı ile ve sultanın zulmüyle cezalandırılırlar. Kendilerini yönetenler Allah'ın indirdiklerinden başkasıyla hükmederse Allah düşmanlarını başlarına musallat eder ve ellerindekinin bir kısmını sömürürler. Allah'ın kitabını ve peygamberinin sünnetini ihmal ederlerse Allah onlara cezalarını kendilerinden buldurur. Bir de okuyayım. Allah'ın kitabını, Resulünün sünnetini ihmal ederlerse, Allah onlara cezalarını kendilerinden buldurur. Kendilerinden bir ceza onlara gelir. Rabbim bu günahları işlemekten toplum olarak, birey olarak hepimizi muhafaza buyursun. Çünkü Efendimizin söylediği bu sözler şu anda sanki bizim gözümüzün önünde canlanıyor gibi. Rabbim bunlardan bizi muhafaza buyursun. kitabına bağlı, peygamberinin sünnetini uygulamaya gayret eden bir kişi ve toplum olmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.